Türkiye gündemini Yavuz Ohan'dan alıyoruz. Yavuz merhaba, hemen başlamak istiyorum. Tarikat yurtlarının birinde kalan Enes Kara'nın intiharı Türkiye gündemine oturdu. Bu Türkiye kamuoyu ve siyasi çevrelerde ne gibi tepkilere neden oldu?
Türkiye'de son birkaç gündür tarikat yurtlarını konuşuyoruz. Çünkü bir genç, bir tıp fakültesi öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisi Enes Kara, tarikat yurdunda gördüğü baskıyı da gerekçe göstererek yaşamına son verdi. Enes Kara'nın hayatını kaybetmesinden sonra bir kez daha tarikat yurtları konuşuluyor. Devletin yurtlar konusunda ne kadar yetersiz kaldığı, ailelerin bazı gençleri tarikat yurtlarında kalmak için baskı altına aldığı, aslında devletin de buna göz yumduğu, tarikat yurtlarının bir denetime tabi olmaması. Çünkü tarikat yurtları özellikle oranın mülki amiri tarafından uygulamaları çok fazla dikkate alınmayan, kontrol edilmeyen ve denetlenmeyen mekanlar olarak da biliniyor. Zaten bu da yurt olarak geçmiyor resmi olarak. Herkes yurt olduğunu biliyor ama orada bir ev muamelesi yapılıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili de bu meseleler tartışılırken insanların evlerine mi gireceğiz, burada demokrasiyi sorgular hale getirmiş olmaz mıyız diyerek, tehlikeli bir noktaya gitmez mi bu diyerek meseleye diğer taraftan bakmayı tercih etti. Ama sosyal medyada kıyamet koptu. Çünkü artık bu bir değil, iki değil. Bundan birkaç ay evvel Antalya'da bir tarikat yurdunda aşçı olarak çalışan bir görevli bir gencin kafasını keserek öldürmüştü. Ve gencin babası da tarikatsa herhangi bir söz gelmesin diye tarikatı korumayı öncelemişti. Çocuğuna üzüntüsünü dile getirmekten ziyade meseleyle ilgili herhangi bir suç duyurusunda falan da bulunmamıştı. Yurt konusunda, tarikatla ilgili olarak. Burada da benzer bir durum var. Yine bir baba, iyi insanlarla beraber olsun diye gönderdim. 25 yıldır ben bunun içindeyim. Herhangi bir zararını görmedim diyerek önceliği tarikatı korumaya verdi çocuğuna üzülmekten ziyade. Bir video bırakmıştı Enes Kara. O videoda tarikat yurdunda gördüğü baskıdan şikayet ediyordu. Onun hayat enerjisini aldığını, artık okumak istemediğini, zaten tıp fakültesinde okuduğunu, doktorların da durumunun iyi olmadığını anlatıyordu o videoda ve aynı zamanda yazılı olarak bir mektup da bırakmıştı. Tabii bu büyük tartışma yarattı. İktidar partisi bu meseleyi bir siyasi malzeme yapılmasın diye yaklaştı. Muhalefet de, seçimler artık çok sık konuşuluyor, muhafazakar seçmen nezdinde iktidarın bunu istismar edebileceği endişesiyle çok fazla üzerinde durmadı. Daha böyle yüzeysel değerlendirmeler yapıldı. Elbette herkes üzüldü bu gencin arkasından ama siyasi tartışmalar biraz cılız kaldı. Özellikle muhalefet seçmeni bu nedenle muhalefet liderlerini eleştirdiler. Bu eleştirilere Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Anlıyorum dedi eleştirileri ama ben bunu bir siyasi malzeme yapmak istemiyorum. Ayrıca bir intihar meselesi, bununla ilgili makaleler var, psikologların uyarıları var. O nedenle bunu hızlı bir şekilde değerlendirmek istemedim diyerek eleştirileri de yanıtladı. Ama şu anda Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında hem tarikat yurtları hem devletin yurt sağlamaktaki yetersizliği, gençlerin tarikatlara emanet edilmesi ve bunların hiçbir şekilde denetlenmemesi, Kemal Kılıçdaroğlu bu değerlendirmeyi yaparken iktidara gelmeleri halinde öncelik vereceği konular arasında bunun olduğunu da aktardı. En kısa sürede bütün öğrencilere yurt konusunda destek verecek ve onların sorunlarını çözecek girişimleri başlatacaklarını söyledi. Bu olay üzerine belediyelerin de yurtlarda kalan, baskı gören öğrencilerin sorunlarını çözmesi için belediyelere de talimat vereceğini aktardı Kemal Kılıçdaroğlu.
İstanbul Belediyesi'nde açılan soruşturmayı takiben İmamoğlu'yla İçişleri Bakanı Soylu arasındaki gerilim de devam ediyor. Yine karşılıklı açıklamalar var. Neler oluyor bu konuda, aktarır mısın bize?
Bir seçim havası var. Bu Enes Kara'da da böyleydi. İmamoğlu meselesinde de böyle. İstanbul Belediyesi'ndeki terör iltisaklı çalışanlar tartışmasında da, Soylu İmamoğlu geriliminde de böyle. Ya yani bir seçim havası var, bir gerilim havası var. Zaten kutuplar arasında ciddi bir tansiyon yüksekliği söz konusu. En yüksek olduğu noktalardan biri de son dönemde hep İstanbul zaten. Yine Süleyman Soylu konuştu. İstanbul'da terör iltisaklıların bilerek işe alındığını ima eden açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözleri vardı. İstanbul Belediyesi'nin hazırladığı yolsuzluk dosyaları vardı üzerinde çalıştığı. Onlara el koymuştu İçişleri Bakanlığı ve bir yıldır hiçbir ses soluk çıkmamıştı bu dosyalardan. Ve muhalefet bunu sık sık gündeme getiriyordu. Süleyman Soylu burada kamunun zarara uğratıldığını gösteren bir emare yok dedi. Yani biraz muhalefet tarafından bu o dosyaların üstü örtülüyor olarak da algılandı. İşte buna Süleyman Soylu'nun açıklamalarına Ekrem İmamoğlu da yanıt verdi. Dedi ki yani İçişleri Bakanı görevini yapsın. Müfettişler vardı burada. Madem öyle niye bizden aldılar bu dosyaları? Yangından mal kaçırır gibi götürdüler. Bir devlet görevi yapıyoruz burada. Hem Cumhurbaşkanı'nı yanlış bilgilendiriyor, İBB'de teröristler var diye. Hem işe alma prosedürleri belli, buna rağmen bu meseleyi köpürtüyorlar. Terörist varsa niye gelip almıyorlar? İşlerini yapmıyorlar o zaman. Bize laf yetiştireceğine, bizde siyasi bir rekabete gireceğine, bir hazımsızlık göstereceğine AK Parti'nin İstanbul'u kaybetmesiyle ilgili bakanlık görevini layıkıyla yerine getirsin çağrısı yaptı. Ve yolsuzluk dosyalarıyla ilgili yapılan açıklamaları da ciddiyetsiz buldu. Buradan çıkacak sonuçlara göre kendilerinin de İstanbul halkının, İstanbul'da yaşayanların haklarını korumak için gereğini yapacaklarını, itirazlarını dile getireceklerini de aktardı. İstanbul'da bu arada müfettişler teftiş görevini devam ettiriyorlar. O teftiş görevi terör iltisaklı personel iddiasıyla başlatılmıştı ama İstanbul Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun o teftişin daha da genişlediğini, iğneden ipliğe bütün her şeyi kapsadığını, ihaleler, doğrudan alımlar ve atılan bütün adımlarla ilgili müfettişlerin belgeleri talep ettiklerini söyledi. İmamoğlu da böyle bir teftişin hiçbir belediyeye yapılmadığını, özel olarak İstanbul'a yapıldığını ve yıllardır da böyle bir uygulamanın olmadığını, bir özel uygulamayla karşı karşıya olduklarını açıkladı. Ama buna rağmen müfettişlere gerekli kolaylığı sağladıklarını, teftiş edilmekten herhangi bir kaygıları olmadığını, ama siyasi kaygılarla yapılan teftiş sonrasında siyasi bir rapor çıkabileceğinden de endişeli olduklarını aktardı. Yani İstanbul üzerinden genelde iktidarla muhalefet arasında bir gerilimin devam ettiğini söyleyebiliriz. Orada tansiyon zaten yüksekti, hala da yüksek olmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne'dekinden İmralı'daki hesap soracak sözleri oldukça dikkat çekti. Buna gelen tepkiler neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enteresan bir cümlesi oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP ile işbirliği yapmakla suçladığı grup toplantısında bir videoda gösterdi. O videoda Kemal Kılıçdaroğlu Demirtaş'a destek verirken cezaevinden çıkması gerektiğini söylüyor ve cezaevinde kalmasını da göğsünde bir madalya olarak nitelendiriyordu. Cumhurbaşkanı buna kızgınlığını da ortaya koydu o videodan sonra ve HDP içinde de Demirtaş üzerinden bir tartışma olduğunu, HDP ve PKK içinde bir tartışma olduğunu ima eden bir cümle kullandı. Çok dikkat çekiciydi. Edirne'dekinden İmralı'daki büyük hesap soracak dedi. Edirne'deki dediği Selahattin Demirtaş, İmralı'daki dediği de Abdullah Öcalan. Selahattin Demirtaş sonuç itibariyle siyasetteki temsilci olarak biliniyor ve Türkiye yıllardır terörle mücadele ederken dağda değil düz ovada, silahlı çatışma değil düz ovada siyaset tezini devlet olarak ortaya koymuş bir yapı ve Cumhurbaşkanı Öcalan'ın Selahattin Demirtaş'ı cezalandıracağını, kendi aralarında bir husumet olduğunu aktarıyor. Bu tabii muhalefetin çok dikkatini çekti. İmralı'nın posta güverceni misin sen diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Mithat Sancar, HDP'nin genel başkanı, HDP içinde bir gerilim yaratmaya, tartışma yaratmaya, ikilik ayrılık yaratmaya çalışıyor iktidar. Ama bunu zaten daha yeni yapmıyor, daha önce de yaptı, yapmaya da devam ediyor, sonuç alamıyor. Çünkü HDP seçmeni gayet bilinçli. HDP de parti olarak bu girişimlere şerbetli diye bir açıklama yaptı. Davutoğlu'nun da çok sert açıklaması var. Seçime giderken yine mektup mu gelecek diye. Hatırlarsınız yerel seçimler öncesinde İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleme kararı almıştı HDP. Tam o sıralarda Öcalan'dan bir mektubu bir akademisyen İmralı'ya gidip alıp Sonra da okumuştu kamuoyuna. O mektupta HDP seçmeninin çekimser kalması isteniyordu. Ama HDP tavrını değiştirmedi. Selahattin Demirtaş da o dönemde muhalefetle birlikte hareket edilmesi gerektiğine ilişkin mesajını kamuoyuna iletti. O günden başlayan bir tartışma. Çünkü o günde Cumhurbaşkanı Erdoğan Öcalan'ın hem Dağ'dan hem HDP'den hem de Demirtaş'tan memnun olmadığını ve onlar arasında bir hesaplaşma olacağını söylemişti. Bu 2018'de Haziran'da meydana gelmişti. Benzer bir açıklamayı da şimdi yaptı ve muhalefet partileri bu cümleyi çok dikkat çekici buldular. Bunun kapatmayla bir bağlantısı olup olmadığı ki HDP ile ilgili kapatma davası son aşamasında. Önümüzdeki dönemde Kürt siyasetinde bir değişimin habercisi olup olmadığı da bir spekülasyonlar arasında ama tabii bu konuda bir bilgi yok. Bu söylediğinin dışında da herhangi bir açıklama yapmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Ve gelelim Türkiye ekonomisine Yavuz. Dolar yine artacak deniyor. Bunun gerçeklik payı var mı? Ekonomistler neler diyor? Nasıl gidiyor ülke ekonomisi?
Ekonomi vazgeçilmez konu başlıkları arasında Türkiye'de son ekonomistlerin aktardıklarına göre Aralık ayında Merkez Bankası tarihi düzeyde bir rezerv satışı gerçekleştirdi. Kurları dizginleyebilmek için. Birçok ekonomist benzer bir problemin önümüzdeki günlerde de yaşanabileceğini söylüyor. Kur korumalı mevduat hesabının devreye girmesi de biraz kurun ateşi düşmüş görünüyor ama zaten Türkiye'de yabancı bir yatırımcı bulunmadığı, borsada, dövizde, tahvilde artık yabancıların kendilerini çektikleri, bu nedenle hükümetin artık kurları daha fazla kontrol edebildiği de konuşuluyor. Ama önümüzdeki dönemde yabancı paraya, dövize ihtiyaç duyulduğunda kurlarda ciddi bir sıçrama olma ihtimalinden de bahsediliyor. Bunu uluslararası kuruluşlar da raporlarına koyuyorlar. Hatta dolar 18 lirayı görmüştü. Önümüzdeki birkaç ay içinde yeniden 18 lirayı bulma ihtimali üzerine de ciddi uluslararası kuruluşların raporlamaları söz konusu. Enflasyon en büyük tehdit olarak görünüyor. %36 olarak açıklanmıştı. Önümüzdeki ay %40'ları bulma ihtimali üzerine hemen hemen konsensüs sağlanmış görünüyor. Ve bu ayda Merkez Bankası'nın yine bir para politikaları kurulu toplantısı var. O toplantıda pas mı geçecek, yine faizleri mi indirecek, yoksa faizlerde farklı bir tavır mı sergileyecek, ne açıklayacak? Bunlar merakla bekleniyor. Ama bir faiz artışı beklentisi yok Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımızda. Faiz indirir mi sorusunun yanıtını da gerçekten şu anda kimse bilemiyor. Çünkü bunu bilebilecek tek isim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yüksek faizden hep şikayet ediyordu. Daha düşük faiz istediği de biliniyor. Ancak Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesiyle Türkiye'deki faizler düşmüyor. Aksine arttı. Türkiye'nin 2 yıllık hazine bonolarında, tahvillerinde faizler en yüksek seviyede, 5 yıllıklarda en yüksek seviyede, 10 yıllıklarda en yüksek seviyede. Merkez Bankası'nın belirlediği politika faiziyle arasında yaklaşık 10 puan fark var. Hazine çok yakın zamanda bir borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Orada da %24, %25'lerle ancak borçlanabildi. Yani Merkez Bankası bankalara %14 ile borç veriyor ama hazine piyasadan borçlanırken %24 ile borçlanıyor. Bütün ekonomistler de bu çarpıklığa dikkat çekiyorlar. Ve faiz indirmenin aslında hazinenin sırtına yeni yükler yüklediğini belirtiyorlar. Ve önümüzdeki dönemde bu düzenin devam ettirilemeyeceğine ilişkin tahminlerin sıklaştığını söyleyebiliriz. Ama hükümet de taviz vermiyor. Bu şekilde devam etmekte ısrarlı görünüyor. Özellikle yazı yakalayıp yazın turistlerin getireceği dövizle birlikte piyasaların rahatlayacağına ilişkin bir beklenti içinde. Bu beklentiyle birlikte süreci devam ettiriyor hükümet.